Herkese merhaba, Civciv Kreatif'in bu haftaki yayınında beraberiz. Suat, Funda, merhaba.
Merhaba.
Merhaba.
Nasılsınız önce?
Ben iyiyim, uzun zamandır yoktum. Cumartesilere hep bir şeyler denk geldi, bir türlü gelemedik. Bugün yayındayız. Gündem hiç bitmiyor. Çok şeyler oldu geçen haftalarda. Belki biraz hani onlardan da bahsedip bu haftanın gündeminden de yine yeni şeyler yok değil yani, var.
Aynen öyle. Sen nasılsın da?
Ben de iyiyim. Kardeşimi sınava getirmiştim. O yüzden biraz sesli olabilir diye sürekli sesimi kısıp kısıp geleceğim.
Ne sınav bu arada?
Sayıştay memurluk sınavı.
Kolay.
Evet. Evet, ona geldik. Öyle iyiyim ben de. Ankara biraz bu ara havaları tuhaf.
Evet, sen de anlayabiliyorsun.
Benim görüntümden anlayabileceğiniz üzere soğuk oluyor böyle sabahları. Birkaç gündür de bayağı yağışlıydı, yağmurluydu. Öyle yani. Öyle bende de durumlar.
Evet, İstanbul'da da hava bayağı bir sıcak. Yani iki ayrı uca doğru gidiyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde Fethiye'ye bir gittik. Orada bir kampa çağrılmıştım ben de veganlık anlatmak üzere. İner inmez şey hissettim yani, böyle sanki vücudum yanıyor gibi hissettim. O kadar sıcaktı. Sonra takside yangınların da sıcaklıkta etki edebileceğini falan söyledi sanırım. O sırada devam ediyordu Marmaris'teki yangın. Bir taraf böyle soğurken bir taraf ısınıyor falan, zaten ilerleyen zamanlarda daha çok konuşacağız diye düşünüyorum bu iklim meselelerine daha çok. O zaman ilk konuyla başlayalım isterseniz. Ya ilk konu vegan olmayan yiyecekler gönderen vegan kafe. O nasıl oluyor acaba derseniz. Bahsetmek isteyen var mı?
Bulut teknolojisinden faydalanıyorlarmış. Ya şöyle anladığım kadarıyla Moda'da mıydı? Yeri yanlış olmasın.
Onu bilmiyorum ben. Moda'da değil. Ben hiç görmedim öyle bir kafe. Sanırım yani Kadıköy bölgesinde galiba.
Ya muhtemelen Yemek Sepeti hedef kitlesine hitap eden. İnternette hani vegan ürünler içeren, yani Yemek Sepeti'nde aradığınız zaman vegan ürün çıkaran bir restoran. Oturma yeri pek yok tahmin et. Sadece paket servis üzerine yoğunlaşmış bir mekan anladığımız kadarıyla, anlatılanlardan. Hiçbirimiz çünkü gidip yemedik orada ya da sipariş vermedik. Bazı insanlara vegan olmayan yiyecekler gelmiş. Vegan olmayan mayonez, vegan olmayan köfte iddiası bile var. Vegan olmayan ekmek gibi iddialar var. Daha sonra araştırdığımızda yanılmıyorsam Işıl aramıştı da, hani özür dilemişler bir hata olduğunu. Bulut mutfak kullandıklarını, bu yüzden yemeklerin karıştığını ve bir daha asla olmayacağını ifade ettiklerini söylemişti. Bulut mutfakta şöyle tahmin ediyoruz. Yemek Sepeti veya diğer uygulamalar üzerinde birkaç restoran, birkaç hani tematik belki veya birkaç isimde ama aynı mutfağı kullanan, farklı servis elemanlarını veya işte yöneticileri kullanan bir sistem diye tahmin ettik. O yüzden yemekler karışmış gibi, ama biz bunu haber yapalım dedikten sonra bile iki tane daha kişinin benzer şeyleri, hikayesi yani paylaşımı oldu. Şimdi tabii onlardan izin almadığımız için bunları orada paylaşamıyoruz, ama genel olarak vegan olmayan içerikleri vegan, yani %100 vegan olan bir restoran olarak hani güveniyorsunuz. Mesela bir tanesinde gerçek bir mayonez göndermişler yanında. Müşteri de şunu düşünüyor. Acaba içindeki de mi gerçek mayonez? Yani hani onu karıştıran bunu da karıştırır gibi. O yüzden tabii ki veganlığın artmasının yanında işte böyle yan etkileri de olacağını hani bekliyorduk tabii ki. Vegan bir restoran değil. Muhtemelen veganlara hitap eden bir restoran. Hani oradan da bir pay alalım diye bakan bir restoran. Hani bir karışıklık hani belki tamam neyse, ama 3-5 hani belki de bunlar sadece duyduklarımız. Hepsi mi tesadüf ya da bu kadar hata oluyorsa bunun bir yaptırımı veya bir cezası ya da ne bileyim önlemi olamaz mı? İlginç, tartışmaya açık da bir konu tabii.
Bir de vegan ürünleri, pardon belki, vegan ürünleri sadece hani vegan olan insanlar değil, laktoz alerjisi olan, intoleransı olan, yani bu tarz insanlar da söylüyor. ve dolayısıyla eğer yanlış ürün gidiyorsa insanların alerjik reaksiyon yaşamasını da aslında bir noktada böyle bir sorunla da karşı karşıyasınız. Dolayısıyla hani ya veganlar hani ne anlayacaklar bundan diye gönderseler bile, yani böyle yapıyorlarsa bile bayağı ciddi sağlık sorunu olan insanların da böyle etkilenmesine yol açıyor olabilirler. Dolayısıyla bence şey olmalı, yani hani bunun bir yaptırımı olmalı. Zaten hani etik değil yaptıkları şey. Karışıyorsa bile bu noktada alerjisi olan ya da hani sağlık sorunu yaşayan insanların da daha ciddi sorunlar yaşamalarına yol açacakları için bence bir şey yapılmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani yanlış ve çok alanda etkiliyor insanları.
Ben şeyi merak ediyorum. Vegan olmayan bir şey söyleyene hiç vegan bir şey gitmiş midir? Yani yoksa yani bu veganları sallamamak mı madem?
Ya bir şey söyleyeceğim. Bence o tüm Türkiye genelinde mesela hep ben onu şurada uyandım. İlk soya kıymalı içli köfteyi yediğimde o kadar benziyordu ki şunu düşündüm. Acaba soya kıyması mı gerçek kıymaya benziyor? Yoksa bizim daha önce yediğimiz yani vegan değilken yediğimiz içli köftelerde soya kıyması mı vardı? Bu da senin dediğine geliyor. Yani bence içeriği %100 dana veya işte %100 koyun ya da %100 dana veya koyun yazmayan, içeriği yazmayan hiçbir şey de soya olmadığını iddia edemeyiz yani. Özellikle içli köfte gibi hani paketlenmemiş bir ürün, böyle elden servis edilen ürünlerde çok büyük bir marka veya bir şirket değilse bence zaten yıllarca vegan içli köfteleri yediler diye düşünüyorum. Bu yani illa veganlık özelinde değil, fıstık tozlarında da sanırım kurutulmuş bezelye falan kullanıyorlarmış. Hani en son yakın zamanda da işte çok pahalanmasıyla çam fıstık yerine küçük fıstık, normal hani tuzsuz fıstık dediğimiz yani yer fıstığı da kullandıklarını duymuştuk. O yüzden yani bir şeyin daha ucuzu varsa zaten Türkiye'de bence rutinde hani vegana da verilmiştir diye düşünüyorum.
Yani biraz bilinçlendirmenin artması gerekiyor. Hani hakikaten birisine de hatta ben de yorumunu paylaşmıştım. Ceren'in bir arkadaşı hatta Atıksız Minimalist Ceren'in arkadaşı ben de tanıyorum. Vegan tavuklu burger söylemiş. Aramışlar, vegan tavuk yok, tenders olur mu demişler. O da şey diye düşünmüş yani, vegan hani burger şeklinde olanı yok, vegan tenders var şeklinde düşünmüş. Olur tam demiş. Gelen şey sonra tavuk etiymiş. Ve ya burada mesela şeyi ben anlayamıyorum. Konuştuğu kişi muhtemelen o zaman o bulut mutfağın sorumlusu ve o bulut mutfağın sorumlusu bu vegan olan şeylerin diğerleriyle exchange olamayacağını bilmiyor. Hani oraya gelen işte bir siparişte kendi aralarında belki değişim dönüşüm çok sıklıkla yapıyorlar. Yani bunu düşünmeyip bu şekilde hani restoran herhalde buradan arada bayağı bir hiçbir söz hakkı yok diye düşünüyorum. Çünkü vegan bir restoransa hakikaten vegan olmayan tavuk gönderin demesi, ben bunu zaten olmadığını farz ediyorum. Umarım öyle olmuyordur yani hani. Ya da hiçbir şey bilmiyor. Komple hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. O da olabilir.
Vegan tavuk olabilir mi?
Değilmiş. Evet ben de onu düşündüm ama.
Yok tavuk vegan değil. Olabilir mi demek istedim.
Tavuk vegan olabilir. Evet. Yani yok. Ya hakikaten olacak iş değil. Yani bu nasıl bir iş ben anlamadım. Ya, normalde aslında dava falan bile açılabilir yani bu şekilde. Yani dikkat etmeleri gerekiyor. Şeyde de mesela hiç bilgilendirme yok. Şimdi bir yere gidiyorsunuz. Türkiye vesaire özelinde söylüyorum. Böyle işte o mekanlarda olan şeyler var ya, yiyecekler var ya, normalde içeriğini yazmaları lazım. Bütün hepsini. Orada mesela ben yanlışlıkla şey alıyordum az kalsın işte. Bir tane şey vardı orada. Hurmalı kek yazıyor, tamam mı? Hurmalı fit kek ve içindekileri belli bir yere kadar yazmışlar. Hurma, fındık bilmem ne yazıyor içinde. Aa dedim, ne güzel vegan bir şey ama Allah Allah niye hiç duymadım acaba falan dedim. Sonra dedim ki bu dedim içerik sadece bu mu? Ha yok, bir de yumurta var dediler içinde. Ve sen alerjen olan bir şeyi oraya yazmıyorsun, yarım bırakıyorsun sadece. İlk üçünü yazıyorsun ya da hiç yazmıyorsun falan. Benim İngiltere'de çok dikkatimi çekmişti. Size bir tane alerjen dosyası veriyorlar. Katalog var resmen. Eğer detaylı bilgi almak isterseniz zaten her şey yazıyor üzerinde. Ama eğer detaylı da bilgi almak isterseniz yiyeceklerin falan kataloglarını veriyorlar. Ve hani böyle bir şey olduğunda yani muhtemelen çok ciddi davalar açılıp ve kazanılıyor da yani. Çünkü insanlar senin de Funda'nın da dediği gibi yani besin alerjileri özellikle olan kişiler de olduğu için çok dikkat ediyorlar buna. Yani ne yediğini bilmek ve istediğin şeyi yiyebilmek bence çok önemli yani.
Ben iki şey söyleyeceğim. Atladım Funda, özür dilerim. Burada aslında sen devam et.
Evet.
Ben diyecektim ben de. Bu alerji meselesi sadece işte şurası burası kabarıyor, işte ne bileyim gözü yaşarıyor falan gibi bir şey değil. Yani besin alerjisi ölüme kadar götüren bir süreç olduğu için çok ciddi, hani nefes alamama gibi sağlık sorunları da açıyor. O yüzden gerçekten dava edilip de bu şekilde oralara yaptırım yapılması çok mümkün ki zaten bu tarz dava süresi, yani Türkiye'de çok bilmiyorum ama yurt dışında yapılıyordu veganlık üzerinden yapılanlarda.
Ben yarım kalan şunu söyleyecektim. İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu restoranların alerjen kataloğu dedin ya, bu Türkiye'de de zorunlu. Ama siz tabii göremiyorsunuz. Teftişe gelindiğinde onlara çıkıyor bunlar sadece. Örneğin büyük restoranlarda da, isim vermeyeyim, bazılarında onu duvara astıklarını ben görmüştüm. Yani şey diyor, işte bir numara süt, iki numara yumurta atıyorum şu anda, üç numara yulaf, dört numara bilmem ne. Yemeklerin de yanında 1, 2, 5, 6, 8 diye işte hangisi hangisinde var gibi. Böyle bir listeleri var aslında ama erişilebilir, görülebilir yerlerde değil. Ancak teftişe geldiğinde çıkıyor onlar. Bu birincisi. İkincisi de şey çok komik. Vegan olanlara vegan olmayan içerikler verilmesi. Mesela hiçbir yasal koruyuculuk yok. Çok komik. Ama bugün tam tersi var gündemde. Vegan olmayanlara vegan olan içerikleri verilmesin diye peynirler yasaklanıyor bugün ülkemizde. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey. Yani biz bir şeyi yemek istemiyoruz diyoruz. O şeyi yemek isteyenler diyor ki ya biz içinde olmayanları yemek istemiyoruz diye onlar korunmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok ilginç. Burada tabii sadece yasal olarak, onun da yasal bir bağlayıcılığı var mı bilmiyorum ama sertifikalar var. Yani vegan sertifikaları var. Onları da sertifika verene yani aslında güvenmek durumundayız. Onların da yasal bir bağlayıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Yani vegan sertifikası veren bir kuruluş, yani varsayımsal konuşuyorum, uydursa bir ürüne vegan dese ve vegan çıkmasa bunun bir yasal karşılığı yok diye biliyorum. Tamamen onların inisiyatifine kalmış durumdayız. Bu da ilginç. Yani aslında vegan içerikleri koruyan bir gıda kodeksi falan da olması lazım. Bugün vegan yani vegan olmayan peynirleri korumak için bir yasa varsa, vegan ürünler için de bir yasa aslında, belki dernek buna da belki el atmalı diye şimdi aklıma geldi.
Aynen, senin bu söylediğinden o zaman ikinci konuya geçelim mi? Vegan peynirler yasaklanıyor. Dandadan. sen güzel bir şey paylaşmıştın geçtiğimiz haftalarda. İşte böyle şey, tabii yani sarkastik bir tweetti. Yan yana işte koyup, Trakya çiftliğinin sanırım işte vegan ve vegan olmayan ürünlerini, biz bunları karıştırıyoruz, niye yan yana koyuyorsunuz demiştin. Sonra tweetin altında da bir sürü insan, saçmalamayın, hiç kimse karıştırmıyor, işte gayet üstünde yazıyor, işte okumamı bilmiyorsunuz falan filan diye aslında bu bakanlığın açtığı davayı gerçek çürüten yorumlar yapmıştı.
Yani, parantez açayım, bir sürü insan, 4000 insan.
Aha, aynen, baya. Sen zaten sürekli viral olan tweetler atıyorsun artık yani. Hani viral adam olarak adını yanına şey yapacağım. Yani burada tabii şey, ya bilmeyenler için söyleyelim, işte bakanlık vegan peynirlerin peynire herhangi bir şekilde benzemesini, isminin peynir olmasını ya da adında geçmesini veya işte yani herhangi bir şekilde aslında vegan peyniri var olabilecek her türünden yani yasaklamaya, zorluk çıkarmaya başladı. Hatta işte markalara çok milyon liralık falan cezalar kesildiğini duyduk. İşte bunun üzerine de şimdi bir karşı dava açıldı. Yanılmıyorsam Türkiye Vegan Derneği tarafından. Bu noktada da şeyi görüyoruz aslında. Bu davaları daha önce işte yurt dışında süt özelinde görmüştük mesela. İşte bitkisel sütler hayvansal süte göre çok daha fazla satılmaya başlanınca işte sektörle beraber İşte bir şey yaptılar. Orada da işte süt diyemezsiniz, başka bir şey demeniz lazım deyip. Oradan da mesela çok yaratıcı şeyler çıkmıştı. Hatta Nut Milk diye bir marka falan var yani şu anda. Hani bayağı böyle siz öyle diyorsunuz, biz de böyle şey yaparız gibisinden. Ama burada vegan peynir konusunda biraz daha sanırım zorlayacaklar. Çünkü yani adını demesem bile yani şekli benzeyemez, bilmiyorum görüntüsü benzeyemez. paketi benzemez. Yani artık bir süre sonra yapılamaz hale adeta getirmeye çalışıyorlar gibi bir durum var. Yani bir şey söylemek isteyen var mı bu konuda?
Görüntü ve şekil yeterli değil bu arada. Çünkü peynir şirketleriyle ben konuştuğum zaman hani tüpe de koysan, kağıda da koysan, poşete de koysan kabul etmeyiz demişler. Tamamen niyet. Yani bir niyet okuma var orada. Siz peynir niyetiyle bunu çıkarıyorsunuz. Yani ne şekilde, ne isimde, ne niyetle çıkarırsanız çıkarın. Siz peynir yerine bunu koyuyorsunuz. Tüketiciyi kandırmaya çalışıyorsunuz da girdi. Bir de artık zaten bu şirketler belli olduğu için belki bugün sıfırdan çıkan bir şirket, ne bileyim ben işte çoko krem tüpüne koyup da herhalde bunu çoko krem tebliğine veya diş fırçası, diş macunu tebliğine falan uydurmadığı sürece ancak öyle bir şey olabilir. Daha önceden zaten ceza yiyen şirketler belli. Bu arada şirketlerin bazıları internet sitelerini kapattı. Daha doğrusu internet sitelerindeki, özür diliyorum, peynir satışlarını kapattı. İyice korsana doğru gidecek. Ben şimdi kendi adıma bugün şunu düşündüm. Sabah biz hafta sonları işte güzel kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Vegan peynirlerle, vegan ürünlerle. Normal hafta hiç o kadar sofra falan kurduğumuz yok. Bir tost yiyip geçiyoruz ama bugün şunu düşündüm. Normalde ben kendi hesabımdan, yani Vegan Sağlık Pro hesabından hiçbir zaman ticari bir firmayı desteklemedim. Vegan olsun veya olmasın. Ama şu anda böyle bir niyeyse sevdiğim Vegan Peynirler isimli bir hani bir gönderi planladım yani. Çünkü gerçekten desteğe ihtiyaçları var. Biz o peynirlere muhtaç değiliz ama o peynirlere aslında muhtacız. Çünkü onlar olmazsa bu dönüşüm gerçekleşmeyecek. Çünkü zaten hedef vegan lar olduğu kadar vegan olmayan insanların da vegan olması olduğu için o peynirlerle, o etlerle ya da işte neyse yani vegan olan tüm ürünlerle, şampuanlarla, neyse yani hepsiyle birlikte olacak bu iş. O yüzden ben onları şu anda destekleme kararı aldığımı buradan da açıklamış bulunuyorum. Yakın zamanda sevdiğim Vegan Peynirler isimli bir gönderi paylaşacağım.
Ben de buradan şöyle bir şey kafama takıldı. Bu ürünlerin yasak olması ve bizim bu ürünleri paylaşmamız sonrasında bize acaba bir yasal yaptırım şeklinde döner mi diye kafamda soru işaretleri oluştu. Bilmiyorum. Yani eğer hani oraları kapatmaya çalışıyorlarsa o alanları, bunu paylaşan ya da bu ürünleri tanıtan kişilerle ilgili de bir şey yapılabilir mi diye bir soru işareti oluştu kafamda.
Gizem gelince sorarız. Ama ya bence sanki şey satışı yasak diye düşünüyorum. Evet. Yani.
Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi ya peynire benziyor. O bir sürü şey bir sürü şeye benziyor. Yani onun içinden çıkamazlar. Yani şimdi örneklerle karşı davada da bir sürü örnek verecek sanırım. Mesela yani ben bunun içinden çıkılamaz. O kadar çok ürün var ki yani serbest piyasa ekonomisi olduğunu söylüyorlar ve yani insanlar sonuç olarak sen ona peynir demeyeceksin. Ve üzerine bitkisel olduğunu belli edeceksin. Ve dolayısıyla hani bunun geçerliliği, mesela yurt dışında da şey demişlerdi. Burger demeyeceksiniz, disk diyeceksiniz demişlerdi işte bitkisel burgerlere. Ama mesela geçmedi o şey. Çünkü yani sen hayvanı zaten parçalara ayırıp buna yiyecek diyorsun. Ve bir sürü başka şeye, başka forma sokarak aslında adını değiştiriyorsun. Ben sana o zaman yani buna karşılık senin yapmadığın ve hala yürürlükte olan bir sürü şey söylerim gibi bir şey var yani. Çıkarıp çıkarıp önlerine konulabilir bir durum. Ve yani hani vegan peynir paylaşamayacak duruma gelmek, o zaten bence hani her şeyi kapatıp gitme noktası. Hani yani öyle bir şey ben olacağını sanmıyorum yani.
Nevşin de bu hafta canlı yayında bu konuya değindi. Nevşin Mengü. Vegan Derneği'nden Ebru Hanım katıldı. Davayla ilgili bilgiler verdi. Orada kim olduğunu hatırlayamadım. Gülis Hanım'dı sanırım. Yanlış olmasın. Şöyle bir yorum yaptı. Nevşin de onu okudu. Yani o zaman hani hayvansal içermeyen peynirler hayvansal peynirleri taklit ediyorsa, o zaman glutensiz ekmeklerde buğday içermediği için ekmeği taklit ediyor. O zaman bunlar da satılmasın. İş buna kadar gidecek yani. Sonuçta burada sadece hayvanlar değil konu. Başta tabii ki hayvanlar ama aslında dediğim gibi burada alerjisi olanlar var. Bir hastalığı olduğu için o gıdayı tüketemeyecek olanlar olabilir. O yüzden aslında ilginç bir şekilde, yani aslında tabii burada şu var. Vegan peynir yapamazsın değil. Sadece peynirler bir mevzuata bağlı ve vegan peynirleri kapsamıyor aslında. Yani yoksa vegan peynirlere yönelik bir yasa yok. İnsanlar onu yanlış anlıyor. Yani vegan peynir yapamazsın diye bir şey yok. Peynir yapmanın bir yasası var ve vegan peynir onun dışında kalmış. Buna da yasa yapılması isteniyor. Ama bir yıldır aslında gizliden gizliye bu süreç devam ediyor. 6 aydır da toplatmalar ve yasaklar var. Bu noktada hiçbir yasa gelmemesi aslında vegan peynirlere karşı bir art niyet olduğunu, sektörün bunu muhtemelen baskıladığını, hani tabii ki sütü baskılayamıyor çünkü orada çok büyük oyuncular var, uluslararası oyuncular var. Ama peynir genelde yerli üreticiler olduğu için bence oradan baskılamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben.
Yani bence şöyle bir mevzuat ve şey getirilebilir. Karıştırıyorsa insanlar bunu netleştiren uygulamalar. Yani işte ayrıca şey yapsınlar mesela işte marketlerde de ayrı alanları olsun. Herkes anlasın yani. Hani koskocaman vegan yazsın oraya ve bütün ürünleri oraya koysunlar. Ya zaten yani bu kandırmaksa hani ne neresini bunu kandırmak yani? Böyle bir durum yok bence yani.
Paketlemeyi de değiştirebilirler dediğin gibi. Mesela bilmiyorum biliyor musunuz ama suyu mesela şeffaf olmayan şişe dışında satamıyorsunuz. Mesela siyah şişede su satmak yasak, yeşil şişede su satmak yasak. Ancak soda falan satabiliyorsunuz. Yani paketi bir renk belirlenebilir. Atıyorum şu anda yeşil örneğin veya sarı neyse. Sadece bu paketlerde satılabilir veya pakette işte paketin üçte birinden küçük olmayacak şekilde bitkisel ifadesi veya vegan ifadesi yer alabilir gibi bir şey olabilir. Yani çözüm bulmak kolay tabii yani. Şimdi biz burada kendimiz hani bunu şey yapmaya uğraşıyoruz da yani muhtemelen çok daha basit bir yolu vardır yani.
Evet. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bunda? Yoksa o zaman diğer bir konuya geçelim isterseniz. Bizim de katılacaktı bazı davalar var da o davalara geçmeden önce. Şimdi menülerdeki karbon ayak izi etiketleri diye bir konumuz var. Hatta Vegan Gazete'de yayınlanmış bu konu. Sen bu konuda bilgi vermek istersin.
Evet, vereyim. Şöyle o haberde haberde geldi aynen şöyle galiba Almanya'daydı biraz aşağı inebilir miyiz şimdi yanlış hatırlamayayım evet aynen bir araştırma yapılıyor ve burada menülerdeki işte karbon ayak izini etiketleyen bir takım müşterilerin işte bu bitki bazlı yiyecekleri seçme olasılığını bu etiketlerin etkilediğini söylüyorlar. Çünkü işte bildiğimiz üzere hayvansal ürünler içeren tırnak içerisindeki yiyecekler aslında karbon ayak izi çok yüksek olan yiyecekler oluyor ve dolayısıyla iklim değişikliğine de büyük oranda katkı sağlayan sektörlerden biri bu hayvancılık sektörü. Ve işte günümüzde de iklim kriziyle ilgili getirilen çözüm önerilerinde artık bitkisel beslenmenin yeri vurgulanmaya başladı. Çünkü göz ardı edilemez boyutlarda olduğu için bunları vurguluyor şirketler ya da dernekler. Artık çözüm önerilerinde biraz daha bitkisel ürünleri ön plana çıkarmaya çalışan veya işte bu gibi menülerinde bitkisel ürünlerin karbon ayak izinin az olduğunu belirten çeşitli etiketlere gidiyorlar. Almanya'da da işte böyle bir araştırma yapılmış ve insanların önüne menülerin yanında atıyorum işte hayvansal hamburgerin yanında 3000 karbon ayak izi olduğu yazarken bitkiselin de 300 olduğu yazıyor. İnsanlar da bunu gördüklerinde dolayısıyla hayvansal yerine bitkisel ürünleri tercih ettikleri bu şekilde yapılan çalışmada belli olmuş. Burada da şöyle bir şey var. Yani insanların bilmeden, öğrenmeden bu olayları farkında olmadan rahat bir şekilde farkında olmadıkları için o ürünleri tercih ettiklerini ama karşılarına bu gerçekler sunulduğunda da yani yerine koyabileceği, onun yerine bitkiseli varsa eğer onu tercih ettiklerini görebiliyoruz. Türkiye'de böyle bir uygulama yapan bir yer var mı bilmiyorum. Sadece vegan olan şeyler değil bu arada buradaki kafeler. Yani evet hayvansalı da var ama yanında bitkiseli de olduğu için ve karbon ayak izi gibi, sürdürülebilirlik gibi şeyler de o etiketlerde belirtildiği için insanların bu ürünleri tercih ettikleri görülmüş çalışmalarda. O yüzden insanları bitkisele yönlendirme ya da işte vegan ürünlere yönlendirme konusunda da bu çevre sorunlarındaki etkisi görünür kılındığında insanların daha kolaylıkla vegan ürünlere yöneldikleri de yapılan çalışmalarla artık görülür oldu.
Bizde de tam tersi. Karbon ayak sözü ürünleri
yasaklıyoruz bizde.
Evet, bizde yok sanırım değil mi? Yani bizde var mı?
Ben hiç görmedim. Bu da zaten sanıyorum yeni yeni yapılmaya başlanan işte. Çünkü artık IPCC'nin raporlarında falan da işte bitkisel beslenmeye geçiş ya da işte et azaltın gibi çözüm önerileri gittiği için. Hatta son yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Krallık'taydı. Yayınlanan bir raporda işte yemekhanelerde, okul kantinlerinde, hapishanelerde gibi yemek çıkan işte çoğu insana yemek ürünü çıkaran yerlerde bitkisel ürünlere geçmenin yine karbon ülkenin karbon ayak izini azaltacağı için ve işte ülkelerde belli garantiler veriyorlar. Atıyorum 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi şu kadar azaltacağız gibi. Dolayısıyla bu çok fazla insana yemek çıkaran şirketlerin ya da işte devlet kurumlarının bitkisel ürünler çıkarmasıyla da aslında böyle bir süreci etkileyeceği için artık çoğu şirket, firma ya da işte kafe, restoranın bu şekilde adımlar attıklarını görüyoruz. Yine iklim krizi özelinde tabii ki yani hayvan hakları ya da etik bir boyuttan çok söz edemiyoruz ama insanları bitkisele yönlendirme açısından şirketler kendilerini bu açıda ön plana çıkarmaya çalışıyor.
Arkadaşlar bu arada paketlerin üstüne karbon ayak izi yazalım diyoruz ama sigaranın üstünde neler neler yazıyor. Evet. İnsanları hiç etkilemiyor yani. Siz kimi korkutuyorsunuz?
Sana bir şey soracağım. Bu sigaranın üzerinde yazan şeyler yazıldıktan sonra yazılmadan önceye göre bir etkisi olduğuna dair bir çalışma var mı?
Yok. Yani şöyle dünyada sigara tüketiminin azaldığı bazı ülkeler var. Bunlar gelişmiş ülkeler. Amerika gibi. Sigara tüketimi genelde bizim gibi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde hala artıyor. Gelişmekte olan ülkelerde artmasının sebeplerinden bir tanesi yani komik ama gerçek, kadınların daha fazla birey oluşu, iş hayatına atılması, ekonomik özgürlüğünü kazanmasıyla aslında dengeyi bozan burada kadınlar oluyor. Çünkü dünya ortalamasında sigara içen kadın sayısı inanılmaz düşük. O yüzden bir ülkede kadınlar ne kadar daha aktif ekonomik hayata katılıyorlarsa inanılmaz derecede denklemi bozuyorlar. Bu yüzden de gelişmiş ülkeler zaten gelişmiş oldukları için sigara tüketimi azalıyor yasaklar da sayesinde. Ama bizim gibi gelişmekte olan veya bizden daha kötü gelişmemiş ülkelerde de sigara tüketimi hala artmaya devam ediyor. Genelde ucuzluyor. Yani bizim paramızın özelliğini düşünmezsek genelde sigara ucuzluyor. Maliyetleri düşüyor. Ve insanlar tüketmeye devam ediyor. Türkiye özelinde sigara tüketiminin azaldığına dair ben hiçbir veri okuduğumu hatırlamıyorum. Hatta işte yanılmıyorsam genel olarak artıyor. Bunun da sebebi kadınların daha fazla ekonomik hayata katılmaları diye okuduğumu hatırlıyorum. Ama daha güncel bir veri varsa, paylaşan olursa buradan da düzeltmek isterim.
Ya o böyle şey görüntüler işte korkunç görüntülerin yani çok da bir etkisi yok. Hani buradan şeye bağlayacağım işte karbon ayak izini. Yani biraz daha tabii bilinçli olmak üzerine kurulu bir senaryo bu yani. Belli bir bilinç düzeyi olacak ki orada karbon ayak izini önemseyecek. Yani sağlık konusundaki bilinç gibi aslında. Yani belli bir bilinç olacak ki orada gördüğü görseli anlamlandırabilecek. Yani yoksa görüp geçme çok fazla var. Bir süre sonra bir de göz alışıyor ya yani. Umursamıyorsun.
Bu Öykü'nün yorumuna katılmamak elde değil tabii ama maalesef hani istatistikler böyle yapıldığı için böyle söylemek zorunda kaldım. Çünkü biz her ne kadar hani kadın erkek ayrımı yapmasak da söylemlerimizde de ülkenin gerçekleri ve istatistikleri söyleyecek bir yol bulamadım. Yani bir an düşünmedim bile aslında nasıl ifade etsem diye ama herhalde daha düzgün bir cümle olamazdı. Yani.
Ama bilimsel metotlar ve yapılan raporlar da bu şekilde yaptığı için, yani sonuçta siz orada insanların kendi cinsiyetini beyan etmesini, bu şu ana kadar en azından benim bildiğim kadarıyla yapılan araştırmalar veya raporlarda kendi cinsiyet beyanınız çok yeni yeni geçmeye başladı. Anket çalışmalarında da ben arada katılmaya çalışıyorum. Çok yeni yeni beyan geçmeye başladı. Dolayısıyla şu an elimizdeki veriyi ancak bu şekilde söyleyebiliyoruz. Çünkü aksi takdirde insanların zaten cinsiyet beyanını bilmemiş oluyoruz. Bu sadece bu araştırmalara bakarak.
Evet. Bir de şey var mesela. Kadın erkek mi belirtmek istemiyorum. Yani neden? Hani kadın erkek dışında niye belirtmek istemesin? Belirtmek istiyor ama o değil sadece falan gibisinden.
O şeydi. Ek sözlükte de öyleydi sanırım. Yani kadın, o da aslında binary. Yani kadın veya erkeğin veya kadın veya erkek olduğunu belirtmek istemiyorum. Yani hani non-binary yok zaten.
Yani işte evet aynen yani. Hani kadın erkek değilsen ancak gizleyip sakladığım bir şey olabilir ve sen...
Ekşi sözlükte yanlış hatırladım, düzelteyim. Ekşi sözlükte şey vardı, kadın erkek ve meyilli. Ama ya 15 sene önce falan. Ekşi sözlükte
girişte mi, kayıtta mı kullanılıyor?
Evet evet, kayıtta soruyor.
Meyilli, vay canına. güzel. Ondan sonra şimdi şeyi konuştuk, karbon ayak izini konuştuk. Bu konuda başka bir şey söylemek isteyen var mı? Gizem hala gelmedi. Tamam, o zaman şeye geçelim istiyorsanız. Türcülük karşıtı habercilik rehberi. Yani bunu gördüğüme çok sevindim gerçekten. Böyle bir rehber hazırlanmış ve sanıyorum ki Burak Özgüner'in katkılarıyla hazırlanmış. Kendisinin yapmış olduğu çalışmalardan biri sanırım. Yani inanılmaz derecede önemli. Gerçekten habercilikte özellikle o kadar çok türcü, hayvanı tamamen meta olarak gösteren ve anlatan haberler ve haber dilleri görüyoruz ki bunlar yani toplumun kendi algısını da değiştiriyor çok büyük oranda. İşte hayvanlar telef oldu demek mesela en çok karşımıza çıkanlardan biri. Öldüler ya da öldürüldüler yerine. Yani işte satıldılar gibi gibi aslında birçok meta olduklarını anlatan, birey olmaları gerçeğini şey yapan, örten kelimeler yerine böyle bir rehberin olması gerçekten çok sevindirici. Çünkü baktığımızda aslında yani dildeki türcülük içimizdeki türcülüğü besliyor ve dildeki değişimler olaya bakış açımızı da algımızı da değiştiriyor. Yani bir hayvan için örneğin işte bir sel oldu ve hayvanlar telef oldu demek yani bir sel oldu ve orada işte esir olarak tutulan hayvanlar öldüler demek arasında inanılmaz bir fark var gerçekten. Yani hani o yüzden dilin, kelimelerin gücünü asla azımsamamak gerekiyor ve haberlere her gün maruz kaldığımızı düşünürsek, yani dünyada olan bir tane haberler vasıtasıyla ama sosyal medyada ama ana akım medyada olan haberler vasıtasıyla haberdar olduğumuzu düşünürsek gerçekten bunun sorumluluğunun artık alınması gerekiyor. Yani bu her konuda böyle tabii mesela işte cinsiyetçi söylem, işte nefret söylemi, bu tarz haberler yapan insanlar var. En son hatta şey gördüm işte bir gazetede bayağı korkunç yani böyle işte onur yürüyüşünden resmen işte sapıklar gene yürümeye çalıştı. İşte ondan sonra yürüyemediler, hemen müdahale edildi, işte dağıtıldılar, işte gözaltına alındılar, yine sapıttılar, yine işte azgınlık çıkardılar vesaire. Yani kullanılan kelimeler o kadar iğrençti ki. Onu okuyan yani bir insanın yani nefreti bir düzeyindeyse 10 düzeyine çıkabilecek seviyede. İnsanları kutuplaştıran, insanları yaftalayan, sosyal medyada da bunu çok görüyoruz maalesef ki. Yani sosyal medyada da mesela bence dile bir şey getirilmesi gerekiyor. Yani baktığımızda işte mesela nefret dili ya da işte nefret söylemi olarak bazı şeyleri şikayet edebiliyorsunuz ama hayvanlar özelinde özellikle bu şikayet etme konusu çok zayıf. Yani... oradaki dili mesela nefret söylemini belki almıyor henüz. Ya da işte ne bileyim türcülüğü ya da hayvanlara istismar besleyen şeyleri bir şiddet olarak görmüyor vesaire. Hani sadece habercilikte aslında ana akım habercilikte değil ama sosyal medyada da düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki sevindirici, güzel böyle şeyleri görmek çok hoşuma gidiyor benim açıkçası. Burak'a da buradan tekrar almış olalım. Siz söylemek ister misiniz?
Yani şunu söyleyeyim ben de, burada habercilik tabii insan durumun çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Çünkü hepimiz haberleri... İstersen Funda sen devam et ben birazdan.
Ya ben de şey diyebilirim belki. aslında mesela yangınlar olduğunda bile genellikle işte eğer bir insan türü bireyi ölmediyse hayvanlar işte yani bir sürü hayvan ölüyor biliyoruz ki orman yangınlarında. Yani can kaybı yoktur şeklinde genelde açıklama yapılıyor. Dolayısıyla medya eğer hayvanların öldüğünü de haber yapıyorsa bu böyle insanlar için hani, işte bir artı hani en azından haber yapıldı gibi görüyor ama genellikle burada baktığımızda da dilin sorunu, o türcü dilin sorununu görüyoruz. Çünkü genellikle bu tarz haberlerde yine telef oldu. Yine işte Maken'in de söylediği gibi o haber şeyinde eğer bakarsanız Burak Özgüner'in de yapmış olduğu çalışmayla birlikte. Yani bu tarz haberler görüyoruz. Ama aynı haberlerin işte biz Vegan Gazete'de de bunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela pek çok yangın haberinde bizim işte araştırdığımız, taradığımız haberlerde genellikle işte telef olduğu ya da işte can kaybı yoktur gibi o görmezden gelinenlerin haber yaptığımızda ya da işte editörlerimiz bu araştırmalara baktıklarında o dilden daha böyle türcülükten sıyrılan, türcü olmayan bir şekilde haber yapan çok çok az şey olduğunu görüyoruz. Bu dünyada da böyle yani sadece Türkiye özelinde olarak bahsetmiyorum. Dünyada da bu şekilde ama dolayısıyla bu türcü lükten sıyrılmış dili kullanan ve insanların bunun bir sorun olduğunu işte medyada ya sosyal medyada veya habercilikte bunun bir sorun olduğunu farkında olmaması dolayısıyla bu şekilde devam ediyor ama işte bu gibi türcülük karşıtı haberler ya da bu dilden arındırılmış haberlerin nasıl yapılacağının anlatılması da önemli çünkü yine yani okullarda, bu medya sektöründe bu tarz konular dillendirilmiyor, anlatılmıyor. Haber yapmak sadece işte olanı olduğu gibi yazmak ya da hep duyduğumuz gibi, hep anlatıldığı gibi yazmak ve bunu sadece bu şekilde yine çeşitli maddi çıkarlar gözeterek yapılan bir şey. Dolayısıyla bunun eğitimi de verilmiyor. Okullarda bunlar öğretilmiyor. Eğer kendi kafasında insanların bu gibi soru işaretleri yoksa görmezden gelerek, hiç farkında olmayarak böyle haberler yapıyorlar. Dolayısıyla bu gibi rehberlerin çok çok önemli olduğunu düşünerek ben de Burak'ı buradan tekrar almış olayım.
Çoğu şeyi söylediniz zaten. Evet Gizem hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ben de şunu ekleyeyim. Dil aslında yani dilin değişmesi lazım. Burada tabii haber üretenlere çok iş düşüyor. Çünkü herkesin ortak noktası haber. Gazeteler, haber siteleri veya işte televizyonlar dili yani biz kendi aramızda ne kadar kullandığımız dili değiştirsek de sadece yakın çevremizi etkileyebiliriz ki o bile aslında kolay değil çünkü onların da farklı çevreleri var ve dil hani yaşayan bir şey. Ben ilk başta mesela bilim insanı dek mesela çok garibime gidiyordu bir türlü diyemiyordum yani ağzımdan çıkmıyordu iş insanı bilim insanı. Şu anda otomatiğe döndü bende. Yani ilginç o değişimi kendimde görebiliyorum. İşte o kadın ve erkek kelimelerinin kullanımı, ne bileyim kardan adam falan bile bir eğreti geliyor şu anda ki hani 35-37 yıl belki bunu kullanmışız hiç sorgulamadan. O yüzden yani aslında da olmayacak bir şey değil ama işte dili değiştirmek, bunun içinde dilin en çok kullanıldığı alanları, sosyal medyada, içerik üretenleri, haber üretenleri, gazeteler, dergiler, haberler. Bence iş bunlara düşüyor. Bir gün yanılmıyorsam yapmıştı. Bilmiyorum söylediniz mi ama bu cinsiyetçi ifadeleri çok güzel. Ve aslında türcü ifadeleri de bir noktaya kadar kaldırmıştı. Özellikle haberlerde. Sosyal medyadaki paylaştığı haberlerde. Bunun işte tüm dile yansımasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Evet. Gizem geldi şimdi. Dava konularımız var. Yani aslında bir tane. Bartın'da köpeğe cinsel saldırı davasında 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş. Gizem bu konuda
bana yine üzücü konular geldi avukat olduğum için. Her seferinde böyle oluyor. Biz işte perşembe günüydü duruşma. Karar duruşmasıydı ona gittik. Aslında yani çok daha yüksek bir ceza bekliyorduk. 3 yıl çünkü üst sınırı suçun. Ve şey yani kamera görüntüleri var. işte tanıklar var, iki tane tanık var. Ama başından beri zaten yargılanan kişinin dediği şey o tanıklarla arasında husumet olduğu, işte bir alacak verecek meseleleri olduğu, aynı köyde yaşadıkları için vesaire şeklinde bütün savunmasını zaten bunun üzerine kurmuştu. Bir de köpekten tabii ilk başta olay olduğunda veterinere götürüp rapor almışlar, sperm bulgusu bulunamamış. Onun üstünden çok gittiler. Sperm bulgusu yoktur vesaire diye. Ama yani orada sıkıntı şu oldu biraz. Maddede açıkça cinsel saldırı veya tecavüz diyor. Dolayısıyla yani mesela bazı suçlarda şey olur ya, bir durum ya bir hareket diğer hareketin işte hafifletici nedenidir. Daha az ceza verilir. Bunda öyle bir düzenleme yok aslında. Veya diyor ve ikisine de 3 yıla kadar ceza verilebilir. Bunu çok hakime anlatmaya çalıştık. Çünkü ya bunu öngörüyorduk. Böyle düşünüp sperm bulgusu yok, tecavüz değil, bu cinsel saldırı deyip biraz daha aşağıdan ceza vereceğini öngörüyorduk. O yüzden çok o konuda söyledik, dilekçe sunduk vesaire ama ya şimdi kanun çok yeni olduğu için herkes böyle el yordamıyla yönünü bulmaya çalışıyor gibi. Hakimler de, avukatlar da dahil. Bir şekilde yine de o düşünceyle 1 yıl 9 ay ceza verdi sadece. Ama hiçbir erteleme yapmadı. Ayrıca işte 4.000 lira para cezası verdi. Şimdi biz bunu üst mahkemeye götüreceğiz. Cezanın arttırılması için. Bu arada şey oldu. Sanık duruşmada bağırmaya başladı. Ceza açıklandıktan sonra hakime şey dedi. Sen beni hiç dinlemedin, hiç kale almadın falan gibi şeyler söyledi. Hakim de dışarı attı onu. Yani cezalar o kadar az ki, o kadar hiçbir caydırıcılığı yok ki, gelip orada hakime bağırma cesaretini gösterebiliyor hala sanıklar. Bizim için de şey falan demişti bu duruşma önce. İşte tanıklar bana komplo kurdu, bana iftira attılar. Bunlar da onun peşine takılmış, böyle gelip gidiyorlar falan demişti avukatlarla ilgili olarak. Zaten büyük ihtimalle o yüzden iyi hal indirimi yapılmadı en azından. Normalde yapılıyor hayvana karşı suçlarda. Ya bakalım ne olacak. Ben üst mahkemeden biraz daha fazla ceza çıkacağını düşünüyorum ama.
Böyle bir ceza ilk defa mı çıkıyor?
Benim bildiğim cinsel saldırı ve tecavüz maddesinden ilk defa, o bentten ilk defa karar çıktı. Ama belki çıkmıştır başka bir şehirde, bir yerde, hiç haberimiz yoktur.
Evet, çünkü yani bunlar hiç neredeyse ben duymamıştım. Hani para cezası ya da hiçbir şey yapılmıyor gibiydi. Hatta bunun da çok savaşı veriliyordu yani, böyle bir işte hayvan hakları tırnak içinde yasası için. O yüzden umarım yani daha caydırıcı da olur ve uygulanır hani hiçbir indirim almadan gerçekten.
O şeyde 14 Temmuz'da yasa değişikliği olup bazı fiiller suç kapsamına alındıktan sonra açılan o soruşturmalar, davalar şu an işte ilk açılanların artık karara çıkmaya başladığı dönemdeyiz. Bir tane de Duman isimli bir köpeğin kafasına sopayla vurularak öldürülmüştü. Onun Kartal'da duruşması oldu. O da işkence, acımasızca zalimce muameleden üst sınırından ceza verdi onun. En üst sınırından verdi direkt. Çünkü hayvanın ölümüyle sonuçlanmış vesaire. Onu göz önünde bulundurarak bayağı iyi bir ceza verdi aslında. Şimdi bunların hepsi şeye gidecek, bir üst mahkemeye, bölge adliye mahkemelerine gidecek. Oradan çıkacak kararlar çok önemli olacak. Çünkü biz onları bütün ilk derece mahkemelerine sunabiliyor olacağız.
Bir şey merak ettim. Buradaki karar şey olarak mı? Yani yani oradaki bir hayvanın haklarına müdahale ve hak ihlali olarak mı çıkıyor? Yoksa şey de var mı? İşte toplumun ahlakını bozucu hareket. Yani bilmiyorum ben şu an.
Yok, direkt hayvana yönelik suç. Yani işte hayvanı kasten öldürme suçu gibi.
Tamam. İyi o zaman. Çünkü hani bazen öyle şeyler oluyor ya, işte mesela işte hayvanları zehirliyorlar, işte toplumun sağlığını tehdit etme hani gibi böyle.
Evet evet.
Hani o işte oğlum, insan malına zarar verme değil miydi o?
Yani köpek birisinin mala zarar verme de vardı mesela.
Ha, ama değişti işte sahibi... yani değil mi? O değişemez.
Aynen aynen. Artık sahipli hayvan içinde, tırnak içinde kullanıyorum tabii, hukuki terim olduğu için, sahipsiz hayvan içinde aynı kanun maddesi. Direkt oradan gidiyorsunuz.
En azından bir adım gibi geldi bana yani.
Yarım ve çeyrek adım çeyrek, gibi olabilir çeyrek. Ama olsun.
Tabii tabii, minicik de olsun yani. O kadar korkunç evet. Şeyler görüyoruz ki artık hani en ufak şey bile böyle ha o da iyi bari falan oluyorsun yani hakikaten. Evet. Tutunacak bir dal arayışı bu ülkede özellikle.
Aynen öyle.
Evet. Bu konuda başka bir şey söylemek isteyen var mı? Yorum yapmak isteyen. Tamam. Yine Bartın'da olduğu için hani o habere geçişmek istedim. Sel'de ruhsatsız barınakta terk edilen 56 köpek boğularak öldü. Ya ben bu görüntü görmüştüm. Hiçbir hayvanın öldüğünü o an anlayamamıştım ama sonrasında galiba böyle bir şey olmuş. Yani ruhsatsız barınak derken kişinin kendi iyi niyetleriyle açtığı bir şey mi? Yoksa orada bir köpek şeyi falan mı var? Üretimi falan.
Şöyle çok bağış toplayan ve hakkında dolandırıcılıktan bir sürü davası olan bir kişi bu. Orada da çok tanınan bir kişiydi zaten aslında. İşte defalarca böyle bazı başkaca gönüllüler, haberi olanlar çok şikayet etmişler. Denetime gelin. Bakın bu hayvanlara bakılmıyor. Ya da hani bir sel durumunda bir şeydi. Çünkü Bartın Türkiye'nin en fazla yağış alan ikinci şehriymiş Rize'den sonra. Ben de bu gittiğimde öğrenmiştim. Ve işte selin etkilerini falan da gördük yani. Felaket bayağı bir yükselmiş, bayağı bir gelmiş. İşte yani bir sel olması durumunda ne olacak vesaire diye çok insanlar söylemiş ama denetime gidilmemiş doğru düzgün. Çünkü belediyenin de orada barınağı yani bakım evi gibi bir şeyi yok. Bir şekilde hayvanların alınması, toplanması belki de onların da işine gelen bir şey olduğu için herhalde. Hiçbir yerden doğa koruma, milli parklardan vesaire bir sonuç alınamamış. Neticesinde de bu oldu yani. Bir de o akşam, selin başladığı akşamda da şey dendi ilk. Hayvanlar alındı, koruma altındalar falan dendi. Sonra oradakiler dedi ki hayır öyle bir şey yok. Biz şu an işte oradayız. Felaket bir durumda burası falan dediler. Bayağı bir hayvan kaçmaya çalışırken ölmüş. Çünkü ya işte hayvanları neden barınak diye bir şey olmamalı? Niye oraya hapsetmemelisiniz? Neden sokakta yaşamalılar? Özel veya belediyenin. Bu da bir örneği yani. Çünkü sonra sonucu bu oluyor.
Ya bu gerçekten ülkenin haline bakınca yani diğer ülkelerdeki durumu bilmediğim için ülke diye söyledim ama yani bir barınak var. Sevinsen mi üzünsen mi belli değil. Barınak yani oradaki hayvanlara belki bakma niyetiyle mi kuruldu? Para toplamak için mi kuruldu? Hayvanlara iyilik mi yapılıyor? Kötülük mü yapılıyor? Hayvanları bir şeyden mi koruyor? Yağmurda ölüyor. Yani neye, yani şimdi kimi hayvanseverler için orada barınak olması iyi gibi gözükmekle birlikte aslında belki de o barınak olmasa bu hayvanlar ölmeyecek. Yani o kadar tarafları uçlarda yaşayan bir şeyler ki bu konu, hayvanseverlik konusu, suistimal o kadar açık ki bu da onun göstergelerinden bir tanesi. Yani o kişi iyi niyetli de olsa bu hayvanların ölümüyle sonuçlandı işte. Yani belki şehrin orada olması bile belki yanlış. Bilmiyorum, coğrafi olarak öyle bir uzmanlığım yok. Ama o barınak da dere yatağındaymış anladığım kadarıyla. O yüzden o barınağın orada olması, orada yaşam olması, yani sürekli yağmur alan bir yerde belki iyi niyetle, belki kötü niyetli bu hayvanların yine canına mal oldu yani.
Ya iyi niyet kısmında bile şey var mesela, o bizim çok yaşadığımız bir şey. Kendine engel olamıyor bir süre sonra. Mesela hayvan kurtaran bir gönüllü ve evinde birden 50 kedi, işte 20 köpek falan oluyor ve o hayvanlar aslında o koşullarda yaşamaması gerekiyor oluyor. Ama almak istiyorsun, alamıyorsun. Ben bunlara bakıyorum, işte sokakta şöyle ölecekler, böyle ölecekler deyip tutmaya devam ediyor. O da çok değişik bir psikoloji yani ve Türkiye'de çok var, inanılmaz var. İşte mesela o bahaneyle aslında bir yönetmelik getirmeye çalışıyorlar. Onu engellemek için yapıyoruz diye. İşte evdeki köpek sayısına karışan. Ama aslında yani zaten o kadar hayvanın tutulması şeye aykırı bir şey. Hayvanın orada menfaatlerine diyeyim, hakları dağıtılmadığı için doğru düzgün, menfaatlerine aykırı bir şey. Oradan aslında izin verilmemesi, alınması, el koyması gerekiyor yani. Herkes kafasına göre barınak açamıyor ama hep olduğu gibi sıkıntımız şey yani denetime gidilmiyor, denetim yapılmıyor ya da gidildi deyip tutanak tutulup dönülüyor. Sıkıntı o yani.
Ya burada belki şunu da hatırlatmak lazım. Böyle barınak veya işte sanctuary vesaire gibi yerler işletenlere hep bir şeyle bakmak lazım. İkinci bir şeyle, yani tanıdık birini referans alıp orada gerçekten neler döndüğünü bilmek, hani hiç kimseyi zan altına bırakmak istemem ama iyi niyetliler mi? Ya da iyi niyetli olsalar da hayvanlara gerçekten faydaları oluyor mu? Ne yapıyorlar orada? Ne dönüyor? Mutlaka hani tek bir kaynaktan bu haberleri takip etmemek lazım. Bu da onun göstergelerinden bir tanesi oldu.
Evet öyle yani şey... Bir de oradaki hayvanların, yani ölen hayvanların videolarına tabii bakmak durumunda kaldım. Hayvanların durumu zaten iyi değilmiş. Yani boğularak ölmüşler zaten evet ama işte çok aç gözüken yani bayağı kaburgaları sayılan üzerinde bir sürü yara olan hayvanlar var. Yani öncesinde de iyi bakılmadığı çok belliydi hayvanların görüntülerinden.
Yani belediyelerle bitmiyor aslında bu barınak dediğimiz yerlerdeki işte şey adı altındaki zulüm. Bakıyoruz adı altındaki zulüm.
Evet ya barınak denen şeyin olmaması lazım. O hayvanların zaten şeyine aykırı bir şey. O psikolojilerine, fizyolojilerine her şeyine aykırı onlar. Serbest gezmesi gereken hayvanlar.
Evet. Bu noktada da tabii işte yani bir de üretim var ekstradan. Ekstra kısırlaştırma da yok. Sanırım biri yazmış işte. Hiçbiri kısırlaştırmamış evet. Şu hayvanların falan.
Aynen. Evet.
Yani kontrolsüz bir şekilde şimdi nüfus artışı ve daha ne olacağı belli olmuyor daha sonra da. İşte herkes evini alıp ya da barınakları doldurup orada da zaten iş çığırından çıkıyor. Ya ben mesela şeydeki yani yurt dışındaki bazı mesela vegan barınakları takip ediyorum. Yani hakikaten şey yani işi doğru yapanlarla yapmayanlar arasındaki fark çok net anlaşılıyor. Onların mesela alanları gerçekten sanki hayvanlar için böyle bir rehabilitasyon alanı gibi. Yani çok geniş mesela yerleri var. İşte yani o kadar yani sabah çok erken saatlerden akşam çok geç saatlere kadar sürekli bir bakım. Yani orada sürekli bir çalışma var. Yoksa ben bu hayvanları buraya koyayım önlerine de iki tane mama su koyayım orada onlar takılsınlar gibi bir şey asla yok. Gerçekten yani bütün fiziksel ve psikolojik yani ihtiyaçlarına yönelik çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bakımları yapılıyor ondan sonra ve dediğim gibi yani mesela belli kapasiteleri var. Yani bir yere dolduralım gibi değil de ama işte coğrafya kaderdir biraz burada da yaşıyoruz sanırım yani. Burada tabii çok az olduğu için ya da işte herkes kendi kafasına göre yaptığı için denetim de olmadığı için. Hapishanelere dönüşüyor aslında yani barınak dediğimiz evet. Gibi hapishaneye daha çok dönüşüyor.
Ya Türkiye'de çok şey kafası biraz böyle olduğu için her şey çok kolaymış, her şey yapılırmış. Hani bir yer aldım tamam olur işte gibi düşündüğü için insanlar. Mesela Türkiye'de hani hayvan davranışı üzerine uzman, hayvan rehabilitasyonu evet. Üzerine çalışan kimse bile yok aslında. Yani geçen gün şey gördüm yine maymunlar yakalanmış sınır kapısında. İşte yasa dışı getirilmişler. Alıp yine hayvanat bahçesine götürdüler. Yani şey bu kadar madem denetim yapamıyorsunuz, bu kadar hayvan geliyor. O zaman bir rehabilitasyon merkezi kurulacak ve siz hayvanları rehabilite edip doğasına geri götürmek için çalışacaksınız. Ama hiç böyle şeyler düşünülmediği için maalesef böyle devam ediyoruz.
Evet. Şimdi o zaman başka bir şey söyleyecek olan yoksa... İyi bir haber mi diyeyim, şey mi diyeyim? Kamp. Vegan kamp var. Kurban nesinde diyeyim. Kurbanda diyeyim sadece. Kimler gidiyor? Sen gidiyor musun Gizem?
Ben gidiyorum.
Aa süper. Suat sen?
Yok. Biz bayram, tam bayram değil mi? Evet. Bayrama evet. Renk geliyor. Yani bayram.
Ragıp bizle gelsin ya. Ragıp büyüdü artık takılabilir bence. Bizden.
Vallahi ne güzel olurdu ya. Bize de bir kafa dinleme olurdu.
Ya güzel bence bu tarz kamplar. Özellikle ben de 2018'dekine gitmiştim. Yine kurbana denk geliyor benim bildiğim yani. 2018'den beri yapılıyor. Hep de ona denk geliyor ve şey ya tabii 2020'de falan yapılmadı da yapılanlar öyleydi. Yani insan o dönemde daha bir şey oluyor ya daha görünür olduğu için böyle herkes kendini böyle ele tutuşup böyle korkunç bir şey hazırlıyormuş gibi bir durum var ya böyle hani aslında her gün oluyor bir yandan da baktığımızda hatta orada olandan çok daha fazlası oluyor sadece o daha sıradanlaşmış oluyor bu böyle senede bir kere Yulin Festivali biraz kafası aslında yoksa köpekler de Yulin Festivali dışında da öldürülüyor yani farklı amaçlarla yemek için de dahil bu arada. Fakat yine de tabii insanın bu şeyden, bu yani bu motivasyonla belki o dayanışmanın içinde olması. Yani vegan olmamışsa henüz yine de ne bileyim yine işte yerlerden yakalayıp kendini o gruba ya da veganlığın işte felsefi olarak hani şeyine sokması, içine sokması falan bence güzel. Yani gitmeyi düşünenlere ne yapacağını bilemeyenlere falan buradan tavsiye ederim. Bir sürü de atölye falan da olacak. İşte zaten bütün öğünler vegan olacak. Hani o da iyi oluyor bence mesela şey gibi. Hani vegan olmayan ama işte bir günü bile geçiremiyorum nasıl olacak? Ne yapacağım falan diyen birisi için de bence iyi. Çünkü 3 gün boyunca orada Hani işte beslenmenizi de ona göre yapacaksınız. İşte kafa yapısı olarak da o fikre daha çok alışacaksınız. İşte sorularınız varsa yanıtını bulabileceksiniz. Böyle bir şey. Aynen burada Twitter ve Twitter hesabını da paylaşmışız. Oradan da bakabilirsiniz.
Ben şeyi sorayım. Hep aynı ekip mi organize ediyor bunu? Yıllardır.
Evet, belli bir core ekip var ama bu sene mesela şey oldu. Daha genişledi. İşte Boğaziçi Vegan Birim'den kişiler katıldı organizasyona. Başkaları da oldu ama hani fikrin çıktığı ve bu zamana kadar yapılan kamplarda belirli bir core ekip var.
Şu açıdan sordum. Ben paylaştım vegan yaşam kampını sosyal medyamda ve 4-5 kişiden eleştiri geldi kampa gitmiş olanlardan. Ve şöyleydi eleştiriler. Sizle paylaşmıştım yanılmıyorsam. Hani kamp hayatını bilmeyen insanlar değil, normalde kamp yapan insanlardan gelen bir eleştiriydi ve hani ortamda rahatsız oldukları, bazı şimdi detayına girmeye gerek duymadığım şeylerden bahsetmişti. Yani eminim ki her sene bunlardan ders alınıp daha iyisi yapılır. Yani burada yeri geldiğinde nasıl ki Wegfest'i eleştiriyoruz ama hani bir şekilde bunun devam etmesi gerektiğini de konuşuyorsak, bence vegan yaşam kampının da olumsuzluklarını görüp oradan ders alıp üstüne koyup yapıcı olup daha iyisinin yapılması için de yine teşvik etmeliyiz diye düşünüyorum.
Yani şöyle orada tabii bunun arkasında bir organizasyon ekibi, tamamen gönüllülüğe dayalı bir ekip. Ve orada olabilecek hani ne bileyim işte şeylerde de, olumsuzluklarda da gene gönüllü olarak aslında müdahale ediyorlar. Ve bildiğim kadarıyla zaten herhangi bir yerden ekonomik bir şeyi yok. Hani eksiklikler belki işte bu gönüllünün aştığı durumlardır. Yani bir şeyin yetersiz kalması vesaire falan gibi. Mesela benim gittiğim 2018 yılında yemeği biz yapıyorduk. Ve hani belki bazıları için yemek gecikmiş olabilir hani. Belki biz yaptığımız için hani daha profesyonel bir mutfak ve ekip olmadığı için hani mesela belki bu yorum olarak katılmış olabilir. Gerçi güzel de hani her şey, ne bileyim, benim gözüme batan bir şey olmamış ama yine de tabii insanların beklentisi de farklı olabiliyor. Hani biraz kalabalık olunca gerçekten yemek yetiştirmek, işte ne bileyim organizasyonda her şeyin böyle çok pürüzsüz ilerlemediği durumlar olabilir ama şey konusunda gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela işte bir form dolduruyor. Yani güvenli alan politikası açısından konuşacak olursak. İşte güvenli alan politikasını şey yapmak için insanlara diyorlar ki hani rahatsız olduğunuz bir kimse var mı? Kampa katılmasını istemediğiniz. İşte yani çünkü hani sonuçta her önüne gelen başvurursa orada bir takım tabii sıkıntılar olabiliyor. O yüzden de buna çok mesela özen gösteriyorlar. Ya da kamp alanında mesela bir İşte olabilecek herhangi bir şeyde danışılabilecek bir kimseler var. Hani onlara gidip rahatsızlıklarınızı söyleyebiliyorsunuz gibi gibi. Ama tabii ki yani gelen eleştirilerde de mutlaka pürüzler şey. Ben bir sene gittim sadece. Ama dediğim gibi hani eğer bu arada hani fikirleriniz vesaire varsa ya da yorumlarınız varsa bunu bence organizasyon ekibiyle paylaşabilirsiniz. Kendilerine Instagram'dan falan da yazabilirsiniz. Hani işte bir konuda sorunuz ve yorumunuz da varsa. Bence dikkate alırlar gayet yani. Zaten arkadaşlarımız yani aslında beraber çalıştığımız, hani şey, aktivizm yaptığımız da insanlar. Öyle. O zaman sizden şey bekliyoruz. Böyle vlog falan bekliyoruz. Özellikle Time Partisi'de gidiyormuş. Kamp vlogunu ben açıkçası
onlar geliyorsa yemek konusunda sıkıntı olacağını
zannetmiyorum. Bence onlar geliyorsa vlog konusunda sıkıntı olmayıp seneye 10 katı katılıma sebep olabilirler yani.
Görüntüler. Bence de ya sayesinde. Mesela bu zamana kadar ben bir tane böyle bir kısa bir video yapmıştım 2018 yılında ama güzel böyle detaylı bir vlog yoktu. Bence insanlara en güzel şey çekerek anlatmak oluyor. İnsanlar izleyince aa ne güzel bir ortammış, ne güzel bir şey falan. Bir de bu arada hani gidilen yer de önemli hakikaten. Mesela işte kampın olduğu alanı işletenler bile hakikaten önemli oluyor burada. Çünkü işte 2018 yılında sanırım böyle işletmeci falan gelip böyle biraz orada bir şeyler olmuştu falan. Sanırım böyle biraz şey birisiydi, garip birisiydi. Gibi gibi yani aslında birçok parametre var da. Neyse, vlogtan izleriz diye düşünüyorum. Duyurmak istediğimiz başka bir etkinlik daha var. Evet, ve sanırım son duyurumuz. İnanamıyorum, zamanla mı bitiriyoruz yoksa? Tövbe yarabbim.
Bir konu daha var ama.
Hangi konu?
Şey var, Gazi.
Aa, çok özür dilerim. Ben onu tamamen atlamıştım. Tamam, hemen ona geçiyorum o zaman. Evet, maalesef kötü bir haber. Tüh ya, tam güzel de bağlayacaktı.
Böyle daha iyi oldu, heyecan. Şimdi bak nasıl artıyor. Herkes geliyor. bir şey açıklayacakmış falan diye.
Ama açıklayacağım şey o değil şu anda. Şu an bir dakika, birazdan güzel açıklayacağım ama önce maalesef kötü haberi veriyoruz. 96. Gazi koşusunda ayağı kırılan at uyutuldu. Yani zaten at koşusu hala evet var mı derken zaten. Dün mesela Belgrad Ormanı'na gittik bu arada. Belgrad Ormanı içinde bir anda 3 kişi atla geçti. Ve bu 3 kişi mesela zabıta değildi, belediye değildi. Sonra bir arkadaş şey dedi. Onlar Zekeriya Köy'deki villalarına atla gidiyorlar dedi. Ve ben dedim neden olmasın yani. Hani artık hiçbir şey şaşırmıyorum ve gerçekten bu olabilir. Çünkü bir ayağı sivil insanlardı ve ata binerek ormanın içinden geçip gittiler yani hani. Evet yani bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Atın işte neydi? Ayağı kırılan atı vurarak öldürme vardı. Şimdi biraz daha insafa gelip ilaçla mı öldürmüşler sanırım? Detayları şimdi vakıf olacağım ben de.
Ya Gizem şeyi mikrofonu almadan ben kısa bir şey söyleyeyim. Ya bu zaten at yarışı olduğu gibi zaten büyük bir hani şimdi saçmalık diyeceğim alınanlar olacaktır ama alınsınlar. Yani öyle bir saçmalık ki at vurulduğu zaman gündem olması zaten komik. Yoksa onun orada koşturulması, o hayvanların hazırlık süreci. Yani sorsanız bugün bir seyise veya bir at sahibine, atlar çok mutlu. Onların yemekleri veriliyor, ekmek elden, su gölden diye anlatıyorlar ama o iş öyle değil. Ya da öyle bile olsa bazı atlar için, o atlar için öyle olması için diğer bütün atlar oraya hazırlanılması, onların çiftleştirilmesi, doğrulması. Yani mesela çok yarış kazanan bir at, İşte damızlık yapılıyor, yavruları da yetiştiriliyor, onlar yarıştırılıyor gibi inanılmaz büyük bir sektör, büyük acılar içeren, sadece atlar için değil, insanlar için bile çok erken kalkılıp çok değişik saatlerde çalışılan, böyle çok ciddi para da dönen bir sektör olduğu için hani sonlanması bana Türkiye'de zor gibi gelmekle birlikte at öldürüldüğü zaman gündem olması da ayrı bir trajikomik. Baştan aşağı zaten hiç olmaması gereken bir konu. Evet Gizem sen de.
Bu kişi şey attı, tweet attı. Gördünüz mü bilmiyorum. Keşke onu gruba önce dağıtsaydım da yayınlardık. İşte canım oğlum ışıklar içinde uyu falan gibi böyle bir tweet attı. Sanki hani hayvanın ölmesinin sebebi kendi yaptığı şey spor, tırnak içinde spor değilmiş gibi. Ondan sonra ama şey iyiydi yani altına herkes çok tepki göstermişti sizin yüzünüzden öldü. Hani sanki şey bir şey olmuş da böyle bir hani kader öldü diyormuşsunuz gibi ama sizin yüzünüzden oldu falan diye çok insan yazmıştı. Bir de şeyi çok duyuyoruz ya atlarla ilgili yani eşeklerle ilgili de öyle. Onlar işte hani zaten yük taşımak istiyor, koşmak istiyor falan gibi. Biz Ankara'da kurultaya gittiğimizde bir tane baronun hayvan hakları komisyonu başkanı şey demişti. Atlarla ilgili bir şey yapmamız lazım. Biz de sevindik hani atlarla ilgili bir şey yapılacak gerçekten. Atlarla ilgili yapılacak yani diye. Sonra dedi ki çünkü işte faytonlar kaldırıldı ama o hayvanlar sucuk oldu, takibini yapamadık. Aslında baktığınızda hayvanların içgüdüsel olarak işte yük taşıma, insan taşıma, koşma içgüdüsü vardır. Bunların giderilmesi gerekir. Çok yanlış yapıyoruz bence gibi şeyler söylemişti. Yani Hayvan Hakları Komisyon Başkanı. Hangi il olduğunu söylemeyeceğim. Ama bu algıyı nasıl yıkabiliriz bu kadar bilimsel veri varken? Türkiye'de ciddi bir şekilde bunu yıkabilen insan yok yani. Herkes böyle düşünüyor. Biraz kültürel de bir durum belki bilmiyorum ama bununla ilgili çalışmaların bayağı ya da hani bizim veri toplayıp yayınlamamız falan gerekiyor herhalde insanlara bunu anlatabilmek için.
Ya şöyle bir durum da var ya ses çıkarmıyorsa bunu kabul ediyordur mantığı. Yani şimdi hayvanın üstüne biniyorsun, hayvan seni atmıyor üstünden. Demek ki hayvanın bu hoşuna gidiyor mantığını hakikaten kurarken ben sadece ya da o kişi sadece kendi çıkarlarını gözetecek kanıtı arıyor oluyor. Yani çünkü şunu çok atlıyorlar. İşte insan olmayan hayvanlar, çocuklar ya da işte zihinsel farklılıkları olan insanlar rıza gösterme konusunda belirli genel geçer sayılan şekilde cevap veremeyebilirler. Ama bu onların bundan hoşlandığını, bunu kabul ettikleri ya da bunun hak ihlali olmadığı anlamına gelmiyor. Yani herkese bence hak 101 dersleri. Yani şey diyoruz ya işte psikolojiden herkes iyi kötü anlaması lazım. Bence haklardan ve yani hukuki terimlerden de herkesin asgari düzeyde anlaması gerekiyor. Yani bugün hala insanlar içinde bunu konuşuyoruz ya, işte ses çıkarmadı demek ki buna okeydi. Ya da işte bununla alakalı bir şey söylemedi demek ki bunu istiyordu. Yani birisine bir şey yaparken, birisini suistimal ederken onun karşı çıkmıyor olması bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yani bence mesela hukuk diyorsun ya, baro başkanı diyorsun ya, bununla ve bu kişiyle mesela bu yerden konuşulması gerekiyor. Yani çünkü hukuk ve hak dediğimiz zaman aslında yani belirli bir kavramların kendisi hayvana ya da insana göre değişmiyor aslında. Yani bence kavramların kendisinden konuşmamız gerekiyor. Öznelerin farklı oluşumundan ziyade.
Bu Yunuslar için de şey söyleniyor biliyorsunuz, hani gülüyormuş gibi gözüküyorlar ya, hep mutlular sanılıyor. Aslında işte çene yapıları öyleymiş. Hani insana göre işte şurası daha kalkık olduğu için hep mutlu oldukları sanılıyor olsun. Oysa hayvanlar bayağı eziyet çekiyorlar. Yani Yunus şeylerinde, havuzlarında.
Tabii de o öğretilen hareketlerde çok mutlularmış şeyi yansıtan hareketler. Ama onlar aslında aç bıraktıkları için yapıyorlar ve şey sonucunda yemek yiyebilmek için yapıyor hayvan o hareketleri. Ama sanki kendi rızasıyla onu yapıyormuş, çok mutluymuş, eğleniyormuş falan gibi yansıtıyorlar.
Sirk değil mi? Sirkten bir farkı yok.
Şurada güzel bir yorum vardı. Verdik mi onu bilmiyorum. Uyutuldu yerine iğneyle öldürdü demeliyiz sanırım. Çocuk karşıtı habercilik demiş İrem. Kesinlikle. Uyutuldu deyince çok acısı vardı. Biz de ona bir iyilik yaptık. Onu uyuttuk. Ya yani bu tabii... ölmedi, uyudu.
Belki kültürel bir şey ifade. Hani evet, ölüm kimileri için bir uyku gibi ya. Yani bu bazen hani ebedi uyku diye de geçiyor ya. İnsanlar için de bence o algıyı... Şey,
yani birisi mesela ölüyor işte ne bileyim şeye şehit oldu falan. Ya aslında hani bunlar çok romantize edilen. Yani mesela öldürmeyi romantize etmek gibi aslında. Çünkü öldürüldü aslında. Çünkü bir de şey şöyle yazılması lazım. Hayatı boyunca bütün haklarından mahrum şekilde kullanılan, işkence gören at sonunda bu gördüğü işkencelerin sonunda ayağının kırılmasından dolayı öldürüldü. Aslında tam olan şey bu. Ama bunu tabii işte spor atı canımız maalesef kaybettik. İşte vesaire dediğin zaman sen ona sanki bir şiddet uygulamıyormuşsun da o senin bir yakınınmış ve çok acı çekiyormuş ve sanki kendi isteğine ötenazi yapılmış gibi bir gerçekten hava oluyor. Ve insanlar buna okey olabilir. Neyse, ama bunun şey olması gerçekten güzel bence. Atlar konusunda bir bilinç nasılsa oluştu yani. İnsana tepki gösteriyor. Bu şeyde de ben görmüştüm. Onu da konuşmuştuk hatta işte atlı zabıta meselesinde. İnsanlar gerçekten çok yorum yapmışlardı. Mesela ne gerek var böyle bir şeye, hani ne alaka, hani niye o atın üstüne bindiniz, yazık değil mi hayvana falan demişlerdi yani. Çoğu insan tepki göstermişti.
Öldürüldü yazan sitede oldu bu arada, gördüm. Hmm. Ya şu an hatırlamıyorum hangileriydi. Ama bayağı öldürüldü diye geçirmişler. Çok düzgün bir dili vardı. Ötenaziyeyi bile kullanmak bence senin dediğin sebepten ötürü o kadar da doğru değil. Yani onun geçmişini düşününce hayvanı neye sürüklediğimizi zorla. Orada sonra ona ötenazi demek çok oturmuyor bence yani. Öldürüldü en mantıklısı.
Evet. Ay!
Utandı.
Ya. Ay, trompeti mi var orada yoksa?
Ragıp çalacak mı?
Ragıp, ne yapıyorsun? Nasılsın?
O sizi duymuyor şu anda, kulaklıkta olduğum için. Oğlum iyi misin diye soruyorlar. İyi misin? Ne yapıyorsun oğlum?
Ne yapayım? Ne yapayım?
Ne yapayım?
Ne yapsın? Ragıp, gazoz nerede?
Gazoz nerede Ragıp?
Gazoz orada.
Ne yapıyor?
Ne yapıyor?
Gazoz uyuyor.
Gazoz sıcak oluyor. Göster bakalım gazozu. Aaa!
Doğruya gel göstereyim.
Çok güzel. Ragıp bitir mi diyor?
Sabote ettik. O zaman son duyuruyla kapatsak
mı? Son duyuruyla kapatalım aynen. Ragıp da zaten tam zamanda müdahale etti. 24 Temmuz'da Büyük bir piknik yapmayı planlıyoruz. Gelmek isteyen herkesi de bekleriz. Zaten duyurularını falan yapacağız sosyal medyadan da. Ama şimdiden hani buradan da haber vermiş olalım. 24 Temmuz'da İstanbul olacak. Bu buluşmalarımızı başka şehirlere de umarım hani taşıyacağız. Ama şimdilik ilki diyelim. En azından İstanbul'da.
Ya bir de şeyi sormayı unuttuk. Birisi şey yazdı. Hollanda'daki çiftliği konuşmayacak mısınız diye. Ya gördük ve ne olduğunu hatırlamıyoruz ya da haberimiz yok. Onun acaba yorum kısmına link bırakabilir mi biri haber varsa onda? Ona göre haberdar olmuş oluruz. Hem belki haftaya konuşulur. Hollanda'yı da konuşur musunuz? Ayşe Kabuk yazmış sanırım. Ben yine bakacağım Hollanda diye aratıp.
Hollanda çiftleri ben de bilmiyorum. Evet. Nerede tam olarak? Ya pikniğin yerine karar vermedik aslında. Ben hani dedim ki bir şey mi yapsak? Hani anket gibi mi yapsak? Yani işte Moda sahili oluyor genelde. Maçka Parkı oluyor vesaire falan ama hani başka fikirler ya da hani ne bileyim işte öneriler varsa onları da açığız. Yani çoğu kişinin gelebileceği bir yer olması tabii merkezi bir yer olması önemli ama hani ben de bir anket yapıp onu duyurabiliriz diye düşünüyorum. O zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Hayır, 10 geçiyor. İnanamıyorum.
Evet.
Başardık sonunda düştüğümüz saatte bitirmek.
Evet.
Sevindiğimiz saat 70 dakika.
Ama yine de olsun. Güzel bence.
Geçen hafta 2 saat falandı galiba.
2 saat mi? Ben yoruldum geçen hafta. Vay be.
Fazla konuşanlarla az konuşanlar belli ediyor kendini.
Evet, konularımız da tabii belki biraz daha şeydi, çok de biz de azdı. Valide bağda yapalım. Ha, güzel fikir aslında.
Anlamlı olur.
Orada da bir dayanışma da var. Olabilir. Evet. Güzel.
Anket yaparız ya o zaman.
Dediğiniz anket gibi. Yaparız. Onu ankete de...
Ama Anadolu yakasında olacak gibi duruyor herhalde daha çok.
Yani bilmiyorum ki. Maçka Park falan da olabilir. Avrupa da olabilir. Niye olmasın?
Acaba deniz kenarı mı olsa?
Deniz kenarı yani Moda sahil. Yani bilmiyorum Moda yani sahil çok
sıcak bir eser diye dedim.
Doğru doğru.
Sığamayabiliriz ama senin ankete göre bayağı bir insan gelirim demişti çünkü yani.
Ama işte piknik yayılabildiği kadar herkes yayılır. Herkes kendi önündekini yer. Arada değiş tokuş yaparak muhabbet falan ederiz diye düşündüm. Bir mekanda olmaktansa piknik
yok, yok, tabii
ucu canım, açık. Mekan. Kortej evet. Oluşturup yoksa yürüyüşe falan çıkarız.
Bir şey soracağım. Şey nasıldı sizce? Özgürlük Parkı. Yani sana sorayım. Bence güzel bir mekandı değil mi alan olarak?
Bence güzeldi. Gayet güzeldi. Ulaşım da benim adıma kolaydı.
Fena
yani trenle gelecekler için kolaydı. Yine de benim oyum deniz kenarından yana olur. Yani tamam, Yeşilköy konuşalım. Diyeceğim ama herkese uzak olacak. O yüzden hiç söylemiyorum. Yoksa Yeşilköy'de de çok güzel yeşil alanlar var deniz kenarında.
O zaman oynayalım. Herkes şey yapsın, sosyal medyadan takip ederseniz orada şey yapabilirsiniz, fikrinizi söyleyebilirsiniz.
Yani bir anket oluşturalım 1-2 gün içerisinde. Seçenekleri tamam. Belirleyelim en azından. Oradan aynen. Duyurmuş oluruz.
Ama yine böyle...
Pardon. Hollanda tarımı belli bölgelerde yasaklamış iklim krizi sebebiyle diye hayvan hakları veganlık tarımının bir
yorumu geldi. Haftaya değinelim o zaman.
Evet. Bakacağız buna, haber bulmaya çalışacağız. Aynen. Tam olarak anlayalım ne olduğunu da.
Evet. O zaman 12-12 13 oldu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.